Herkese merhaba. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Bugün birazcık hareketli konularımız var. Başta Ayhan Bora Kaplan meselesi olmak üzere bugün oldukça hareketli konularla karşınızdayım. Yayına başlamadan önce herkesten yayını beğenmesini ve paylaşmasını rica ediyorum. Biliyorsunuz YouTube yayınlarımı engellemek için hükümetin baskısı nedeniyle pek çok şey yapıyor. Gerek YouTube'da, gerek Facebook'ta, başka organların hepsinde, başka platformların hepsinde yayınlarımı engellemek için türlü türlü hileler yapılıyor. Buna karşın sizin verdikleriniz desteklerle bu yayınlar daha çok kitlelere ulaşıyor. Bu sebeple yayınlarımı beğenmenizi, sosyal medyanızda paylaşmanızı, WhatsApp, Telegram, bütün ortamlarda paylaşmanızı bekliyorum. Bana destek vermeniz açısından desteklerinizle mesleğime devam edeceğim ancak. Evet, yavaş yavaş izleyici sayımızın yükseldiğini görüyorum. İzleyici sayımız yükseldikçe sıcak konulara gireceğim. Biliyorsunuz bir Ayhan Bora Kaplan meselesi var. Bugün Twitter'da da duyurmuştum. Biliyorsunuz benim iki Twitter hesabım var. Birisi Türkiye'de yasaklı, birisi açık. İki Twitter hesabımdan da duyurmuştum. Ayhan Bora Kaplan meselesinde bana cevap hakkı doğdu çünkü. Bugün Bora Kaplan ikinci duruşması vardı ve ikinci duruşmasında bana biraz sallamıştı. Sallamasına benim de bir cevap vermem lazım ve şöyle diyor. Eminim bu akşam Cevheri Güven bana sallayacaktır filan diyor. Ama önce bir sıcak konumuzdan başlayalım. Ayhan Bora Kaplan bana cevap hakkı doğacak şekilde ki bence kasten bu şekilde konuştu. Ben de ona o zaman madem cevap hakkının doğmasını istiyor, ben de ona cevap vereyim o zaman. Cevap vermekten kaçınmıyoruz arkadaşlar. Yayın bir başlangıçta böyle bir yayın donuyor arkadaşlar ama sorun yok. Sonrasında hemen düzeliyor. Sorun yani yayını şöyle yazayım hatta. Evet. Yayını evet. Yayın düzeldi değil mi? Sorun yok arkadaşlar. Sorun olmadığını düşünüyorum. Evet. Sorun yok. Evet. Şimdi evet, Ayhan Bora Kaplan meselesi. Bugün Ayhan Bora Kaplan davasında ikinci duruşmaya girildi. İlk gün birkaç kişinin ifadesi alınmıştı. İkinci gün Ayhan Bora Kaplan'ı ikinci güne bıraktı. Bunlar ön ifadeler tabii. Çapraz sorgular olacak, detaylı bunlar filan. Bayağı bir duruşma olması gereken konu. Çünkü içinde cinayet var, yağma var, kamu personeli var, oğlu var. Yani ek dosyaların da açılacağı bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü bu bir Ankara mafyası ile ilgili bir organizasyon karşımızda. Bir mafya grubu, Ankara mafyası ise mesela İstanbul'daki mafya liderleri çok ünlüdür. İşte Alaaddin Çakıcılar, Sedat Pekerler filan bunlar, Şahinler, Sarallar filan bunlar çok ünlüdür. Ama Ankara mafyası da devletle iç içedir. Dolayısıyla Ankara mafyasına bir operasyon yapıldığında ister istemez devletin içine doğru bu operasyon sıçrar ve oldukça ilginç konuları, devletin kirli yönüyle ilgili bazı konuların ortaya çıkmasını sağlar. Şimdi Ayhan Bora Kaplan biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun oluşturmak istediği bir mafya lideriydi. Şimdi geçmişte bir mafya jenerasyonu vardı. Mesela İnci Babalar, Behçet Cantürkler filan böyle mafya liderleri vardı. Ve bu mafya liderlerin işte İnci Baba koruması tarafından öldürüldü, Behçet Cantürk başka şekilde öldürüldü vesaire. Bu Mehmet Ağar'ın yükseldiği yıllar, Şenkal Atasagun'un yükseldiği yıllardı. Şenkal Atasagun MİT'te, Mehmet Ağar Emniyet'te, İçişleri Bakanlığı'nda yeni bir mafya jenerasyonu oluşturdular. Eski mafya liderlerinin hepsini ya öldürdüler ya faili meçhul yaptılar, ortadan kaldırdılar ve Şenkal Atasagun'la Mehmet Ağar'ın kendi mafya liderleri ortaya çıktı. Bunlar kimdi? Bunlar işte askeri kanatta Sedat Peker'di. Ona Şenkal Atasagun yani MİT kanadında Alaaddin Çakıcı'ydı. Ondan sonra emniyet kanadında da işte Şahinler, Sarallar filan bunlar gibi gruplar idi. Yani Mehmet Ağar, Veli Küçük, Şenkal Atasagun ekibi kendi mafya liderlerini oluşturdular. Şimdi Süleyman Soylu da bu jenerasyondan gelen bir kişi olduğu için, bu sağ Doğru Yol Partisi jenerasyonundan gelen birisi olduğu için o da aynı stratejiyi izlemek istedi ve kendi mafya liderini oluşturmak istedi. Diğer mafya liderlerini de tasfiye etme yoluna gitti kendisine göre. Ya kendisiyle anlaşma yoluna gitti bazı mafya gruplarına, bazen de tasfiye yoluna gitti. Mesela Sedat Peker beni Süleyman Soylu tasfiye etti diyor mesela. İşte Soylu'nun bu süreçte kendisine bağlı olarak oluşturduğu Ankara ayağındaki mafya lideri Ayhan Bora Kaplan'dı. Ve bir proje olarak önünü emniyet teşkilatıyla birlikte açarak hem maddi olarak çok güçlendirdi hem de yavaş yavaş Ankara'dan İç Anadolu'ya doğru, Ege bölgesine, İzmir taraflarına doğru Ayhan Bora Kaplan'ın önünü açarak onun genişlemesini sağladı. Fakat film Sedat Peker süreciyle birlikte Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yu yeme kararı almasından sonra film koptu. Süleyman Soylu açısından da Ayhan Bora Kaplan açısından da. Ve Ayhan Bora Kaplan Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı koltuğunu kaybetmesinden bir süre sonra bir operasyon yedi ve ekibiyle birlikte cezaevine gitti. Fakat şu an sadece çekirdek kadrosu tutuklu durumda. Dediğim gibi bu yapının derin yönleri var. Devletin içerisinde, yargıda, emniyette filan. Bunlara yönelik de operasyon gerçekleştirilmesi lazım ve Süleyman Soylu'yla olan ilişkisine kadar. Nihayetinde Ayhan Bora Kaplan geçtiğimiz yıl sonbaharda tutuklandıktan sonra ilk iddianamesinin çıkmasını bekledik. İddianame çıktı, mahkemede kabul edildi ve nihayetinde dün bir duruşması oldu, bugün bir duruşması oldu Ayhan Bora Kaplan'ın. Ve bu duruşmada benim de ismimi geçirdi Ayhan Bora Kaplan. Mahkeme heyeti hiç sormadığı halde, savcı hiç sormadığı halde, hiç kimse, avukatlar sormadığı halde benim ismimi geçirdi. Tıpkı mahkeme başkanının, avukatların ve savcının sormadığı halde Süleyman Soylu'nun ismini geçirmesi gibi. Tıpkı hiç sorulmadığı halde 15 Temmuz sürecini ifadesinde geçirmesi gibi. Beni de aynı şekilde hiç gündemde değilken bu 3 konu kimse sormamışken kendisi özellikle ifadesinin içerisine soktu. Şimdi burada izlediği bir strateji var bu arkadaşın. O stratejiye yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi önce sorularınıza birazdan geleceğim arkadaşlar. Heyecan yapmayın. Şimdi bu arkadaşın dile getirdiği konuların başında hiç mahkeme başkanı kimse sormuyor. Dile getirdiği konuların başında bir anda 15 Temmuz geldi. Yani orada Erkan Doğan'ı kaçırılıp ondan sonra onun işkence yapılması, dişlerinin sökülmesi filan, bu konuyu da ilk ben anlattım biliyorsunuz. Erkan Doğan'ı Ayhan Bora Kaplan'ın adamlarıyla birlikte kaçırması, bir işte rezidansta 2 gün tutmaları, dişlerini sökmeleri, çeşitli işkenceler yapmaları filan, bunu ilk ben dile getirmiştim. Ve bu konu sorgulanırken bir anda Ayhan Bora Kaplan lafı 15 Temmuz'a getiriyor. Diyor ki ben işte Erkan Doğan'ı tanımam, etmem diyor. Peki niye diyor senden şikayetçi oldu diyor hakim. O da diyor ki işte 15 Temmuz'da benim TRT binası önündeki o işte fotoğrafımı gördüğü için diyor. Ondan sonra bu sebeple diyor böyle düşünmüş olabilir ve benim ismimi gündeme getirmiş olabilir diyor. Dolayısıyla 15 Temmuz faslına bir anda lafı getiriyor. Hakim de diyor ki 15 Temmuz'la ilgili bir suçla ilgili bir şey yoktu filan diyor. Ondan sonra orada diyor ki o zaman diyor polisler bana diyor o TRT binası önündeki o silahlı görüntüleri niye sordular diyor. Hakim de doğal olarak diyor ki elinde Kalaşnikov var, uzun namlulu silahlar var. Normal sivil vatandaşlarda bulunması yasak silahlar. Bu sebeple sormuş olabilirler diyor. Ondan sonra o da yok yok diyor işte bir Süleyman Soylu'ya, devlet görevlilerine lafı getirmek, onların aleyhine ifade vermem için bunu sordular filan diyor. Hakim de doğal olarak diyor ki o silahları nereden buldun diyor. Yani sormasa kabahat, sorsa kabahat gibi bir durum. Doğal olarak herkesin soracağı bir tepki. Ve zaten Ayhan Bora Kaplan da lafı oraya getirmeye çalışıyor. Ve hakim diyor ki nereden buldun o silahları diyor. Şimdi bakın orada size ifadeyi tam göstereyim ki çok enteresan bir ifade. Evet, şurada görüyorsunuz. İşte diyalog çok ilginç. Bakın nasıl getiriyor lafı 15 Temmuz'a. Diyor ki Ayhan Bora Kaplan, 15 Temmuz'da bir tane resmimiz çekildi. Boy boy her yerde paylaşıldı. Mahkeme başkanı 15 Temmuz'daki fotoğrafında hiç öyle suçlu bir halin yok herhalde diyor. Ayhan Bora Kaplan da suçlu halim yoksa çok özür diliyorum. İkinci ifadem alındığında emniyet bana niye o soruyu sormuş diyor. Mahkeme başkanı orada elinde uzun namlulu silahlar olduğu için mi? O silahları nereden aldığını merak etmiş olabilirler mi? Kalaşnikov'la ne işiniz var diye o şekilde poz veriyordunuz. Ayhan Bora Kaplan da diyor ki cevabını vereyim. Orada benden şunu bekliyorlar biliyor musun? Benim devlet birimlerini suçlamamı bekliyorlar. Mahkeme başkanı nereden buldunuz o zaman o uzun namlulu silahları? Ayhan Bora Kaplan efendim benim bu soruya burada cevap verme ihtimalim yok. Ben burada cevap veremem. Özel olarak istiyorsanız size birebir söyleyebilirim. Ama ben şu anda herkesin içinde söylemem. Çünkü neden? Bizim burada dün konuştuklarımız an be an internete düşebiliyormuş. Mahkeme başkanı da düşer diyor. Ayhan Bora Kaplan ama bence buna bir yasak almanız lazım diyor. Mahkeme başkanı yo diyor. Ayhan Bora Kaplan da şimdi ben burada bu silahlarla ilgili cevap versem düşmeyecek mi her yere? Düşecek. Nasıl olacak? Ben böyle bir ifade veremem ki diyor. Şimdi gördünüz mü? Lafı nasıl nerelere getiriyor? Böyle kendisine adeta bir Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu böyle pozisyonu, devlet mensubu pozisyonu böyle bitiyor Ayhan Bora Kaplan. İşte hani mesela böyle üst düzey devlet mensupları, mesela askerler yargılandığı zaman, MİT mensupları falan yargılandığı zaman konu bazen bir noktaya gelir, devlet sırrı boyutuna falan gelir. O zaman bu yargılanan devlet görevlileri de derler ki hakime, bunu ancak size açıklayabilirim. Yani mahkeme salonunda avukatların falan herkesin duyacağı şekilde değil, sadece size açıklayabilirim derler. Ve mahkeme başkanı bazı durumlarda bunu kabul eder ve sadece mahkeme başkanına bilgi verilir. Şimdi kendisini bu pozisyona büründürüyor. O 15 Temmuz'da buldukları uzun namlulu silahları öyle bir pozisyona büründürüyor ki ondan sonra ancak bu bilgiyi mahkeme başkanına verebilirmiş. Yani ne demek istiyor? Ondan sonra şuraya lafı getirmek istiyor. Yani diyor ki bu 15 Temmuz mevzusunu böyle aniden açarak bak diyor benim üzerime çok gelirseniz 15 Temmuz'la ilgili bazı şeyleri söylerim, ifade ederim falan filan. Bu bana ne hatırlatıyor biliyor musunuz? Bu Ahmet Davutoğlu'nun triplerini, blöflerini hatırlatıyor. Ahmet Davutoğlu da bir Gazze konusu açılır, Mavi Marmara konusu açılır filan. Ben konuşursam insan içine çıkamazlar, ben konuşursam yer yerinden oynar filan. Hep tehdit. Hiç konuş lan. Yani yok ama. Şimdi Ayhan Bora Kaplan da ya konuş 15 Temmuz'la ilgili söyle ne söyleyeceksin? Sana o silahları kim vermiş? Ya emniyetin depolarından silah dağıtıldı. Emniyetin silahlarıyla daha sonrasında mafya cinayet işledi. MP5'lerle filan. Neler neler çıktı ortaya. 15 Temmuz'la ilgili her şey ortaya çıksa bile şu an paradigmanın değişeceği yok. Çünkü bu kuvvetle ilgili bir şey. Şu an Tayyip Erdoğan kuvvetli. Dolayısıyla 15 Temmuz'un bütün her şeyini, 15 Temmuz'un nasıl planlandığına filan ona ilişkin video kaydı yayınlasan yine bir şey olmaz. Kuvvetle ilgili bir şey. Ama Ayhan Bora Kaplan birazdan anlatacağım şekilde Süleyman Soylu'ya lafı getirdiği gibi filan burada da allem ediyor, kallem ediyor. Lafı 15 Temmuz'a getiriyor ama hakim yemiyor onun şeyini. Yani gel bana söyle filan onun o şeyini yemiyor hakim. Söyle diyor. İnternete de düşerse düşsün diyor. Hakim restini görüyor yani. Sonuçta hakim de herhalde orada tecrübeli bir hakimdir. Bu böyle çoluk çocuk kendisine mafya babası böyle rolü biçmişler filan. Onların bu kolpalarına gelmiyor anladığım kadarıyla hakim. Şimdi bu 15 Temmuz'daki bu silahlar meselesinde şöyle ilginç bir şey de var tabi. Bu 15 Temmuz'da Ayhan Bora Kaplanlara filan o TRT'nin önüne silahlı filan gittiler ya böyle. Uzun namlulu kalaşnikoflu silahlarla filan. Biliyorsunuz o silahlar daha 15 Temmuz olmadan, askerler kışlalarından çıkmadan, Boğaziçi Köprüsü kapatılmadan filan gündüz saatlerinde bu Süleyman Soylu'nun kendisi de değil, Sadık Soylu var ya onun her türlü pis işini yapan. O Sadık Soylu bu Ayhan Bora Kaplanları filan arıyor. Onlara işte silah filan kendi silahlarınızı alın. Bazı yerlerden de uzun namlulu silahlar temin ediliyor. Yani 15 Temmuz'u Tayyip Erdoğan sözde eniştesinden duymadan önce akşam bir şeyler olacağını Ankara'daki bu çakal çukal biliyor arkadaşlar. Ve akşama hazırlanıyorlar ondan sonra gidiyor. Ama nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Bak bak şimdi bu komik kısma gelelim. Bugünkü duruşmada nasıl anlatıyor Ayhan Bora Kaplan mevzuyu? Size çok tanıdık gelecek. İki rekat namaz kılıp ailemle vedalaştıktan sonra toplayabildiğim herkesi toplayıp çağırdım. Çıktık TRT'ye gittim. Burasını askerlerden teslim alındıktan sonra kapıda resim çekiliyordu. Beni de çağırdılar. Şehit olursam çocuklarıma hatıra kalsın diye o kareye girdim. Hayatımın hatasını yaptım. O geceden sonra adeta lanetlendim. Medya, FETÖ'cüler, reisin gizli ordusu, Sadat, Süleyman Soylu'nun ordusu diyerek bana bir şey olsun da ne olursa olsun şeklinde yayınlar yaptılar. Buradaki sözde haberciler, siyasetçiler de onlara çanak tuttular. Bunlar ta o zamandan geliyor. Ben vatan, millet için mücadele eden biriyim. Görüyor musunuz? Bugünkü ifadesi. 15 Temmuz gecesi iki rekat namaz kılmış, çocuklarıyla vedalaşmış. Şehit olursam çocuklarıma hatıra kalsın diye o kalaşnikoflarla TRT'nin önünde fotoğraf çektirmiş. Vay anasını satayım ne dindar adam, ne vatansever adam filan. Bunların zaten bu Türkiye'deki mafya enteresine, bu İtalyan mafyasını filan diğer mafya gruplarını inceleyin. Mafyanın kendine göre bir ajanı vardır. Bu Türkiye'deki mafyanın ağzından bir vatan düşmez, bir din düşmez. Dünyada böyle bir mafya yok başka bir ülkede. Türkiye'nin siyasetçisi de öyle, mafyası da öyle. Ağızlarından bir düşmüyor bunlar filan. Hep böyle Ayhan Bora Kaplan iki rekat Ya senin alnın secdeye değmiş mi acaba? Çok merak ediyorum yani. Bonzai'den tut da her türlü uyuşturucuya kadar satıp milletin çoluğunu çocuğunu öldürdün. Sözde o milletin evlatları, çoluğu, çocuğun, o milletin geleceği için 15 Temmuz'da canını vermeye gitmiş, 2 rekatta namaz kılmış. Milletin çoluğunu, çocuğunu zehirleyen sen değil misin? Torbacılıktan 50 tane sabıkan var. Ben bu sabıka kayıtlarının hepsini iddianamenin eklerinden aldım. Videolarımdan bir tanesinde gösterdim. Hırsızlık var, milletin malını çalıyorsun. Hırsızlıktan kaç sabıkası var? Uyuşturucu satıcılığından kaç tane sabıkası var? Tahsilatçılıktan kaç tane sabıkası var? 15 Temmuz'da 2 rekat namaz kılıp TRT'nin önüne gitmiş. Ölürse de çocuklarına şehit olursam, ölürsem de demiyor. Şehit olursam da, şehitlik de sana kalmıştı zaten. Şehit olursa da çocuklarına hatıra kalsın diyor, fotoğrafı çektirmiş. Oğlum sen o fotoğrafın ekmeğini o kadar yedin ki TRT binasının önünde o kolpa fotoğrafı çektirdiniz. Ondan sonra onunla FETÖ borsası kurdunuz sonra. İş adamlarının mallarına çöktünüz. O Günoy restoranda paletle para kaldırıyordunuz. Emniyet teşkilatının içerisindeki istihbarat birimi, KON birimindeki kişiler, ondan sonra yargıdaki anayasal suçlara bakan savcılar vesaire, bunlarla birlikte Ankara'daki iş adamlarını çağırıp senin hakkında cemaatten dosya açtırırız filan diye o Günay restoranda paletlerle para taşıyordunuz. O fotoğrafın, o TRT binasının önündeki o kolpa kalaşnikovlu fotoğrafın ekmeğini sen de Süleyman Soylu da o kadar çok yediniz ki şehit olmuş da, namaz kılacakmış da, bilmem ne de falan filan iki. Ya mahkemede bunlar anlatıyor da, inanın millet öylesine sinek vızıltısı gibi dinliyor. Bir etkisi de yok da. İşte kendisine göre bunun üzerine bir şeyler kuracak. O silahlarla ilgili de tehdit ediyor. O silahların hangi konteynerin içerisinde saklandığına kadar bilgiler ortaya çıktı yani. O bir tane hobi bahçesi gibi bir yerde konteynerin içinde sakladığınız silahlar. Bunların sanki Türkiye'de Kalaşnikov bulmak da çok zor bir şey de. Türkiye'de Kalaşnikov, bir tane kuzu verip bir Kalaşnikov alıyorsun Suriye sınırında neredeyse. Neyse, gelelim, devam edelim. Bu Ayhan Burak birazdan bana sallıyor ya, Cevheri Güven bu akşam kesin bana sallar diyor. Göreceğiz sallamayı. Şimdi gelelim yavaş yavaş. Şimdi Süleyman Soylu'nun ismi. Şimdi Süleyman Soylu ile Ayhan Burak Kaplan'ın arasında bir ilişki var. Artık bu böyle alenileşmiş bir ilişki. Fakat mahkemede kimse Süleyman Soylu'ya lafı getirmiyor. Ama Ayhan Burak Kaplan durduk yere Süleyman Soylu'nun ismini mahkemede, ifadesinde habire Süleyman Soylu diyor. Habire Süleyman Soylu diyor. Bunu ya şunun için yapıyor. Şantaj yapıyor Süleyman Soylu'ya. Bak ben yanarsam seni de yakarım diye. O mesajlar Süleyman Soylu'ya. Çünkü Süleyman Soylu dediği halde kimse sormuyor Süleyman Soylu ile ilgili bir soru. Ona rağmen sürekli Süleyman Soylu diyor. Ya bunu Süleyman Soylu'nun kulağına kar suyu kaçırmak için yapıyor. Ya bak ben yanarsam sen de yanarsın demeye getiriyor. Ya da herhalde bir yerlerden bir mesaj aldı, bir destek aldı. Süleyman Soylu iyice gömüyor. Çünkü hatırlayın, bu aslında Sedat Peker'den kopyaladığı bir taktik. Bunu da unutmayın. Şimdi Sedat Peker, hatırlayın, Karadağ'a ilk çıktı. Sedat Peker'in ilk vurduğu kişi kimdi kabinede? Berat Albayrak. Başladı Berat Albayrak'a geçirmeye Sedat Peker. Sonra bir anda hop viraj aldı. Berat Albayrak'tan videosunda özür diledi. Sonra bölümü kestiler biliyorsunuz. Bir atlama var o videosunda. Karadağ'da çekti o videoda. Sonra bir anda döndü Süleyman Soylu'ya Sedat Peker. Sonra Süleyman Soylu'yu gömdü Allah gömdü. Tayyip Erdoğan'ın en çok korktuğu rakiplerden bir tanesini Tayyip Erdoğan, şimdi Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasındaki ilişki şu an Süleyman Soylu ile Ayhan Burak Kaplan arasındaki ilişki gibiydi. Ve Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'yu kendi adamına boğdurtmuş oldu. Dolayısıyla Süleyman Soylu öyle bir hale getirdi ki, Sedat Peker öyle bir hale getirdi ki Süleyman Soylu kafasını kaldıramaz hale geldi. Yani oyunun dışına atılmış oldu. Şimdi işler biraz değişti böyle yavaş yavaş. Ondan sonra bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi bir yenilgi aldı. İşte bu yenilgiyle birlikte Bilal Erdoğan'ın bir rakip olma ihtimali oldukça zayıfladı. Selçuk Bayraktar oradan kafasını çıkartmaya çalışıyor. Diğer taraftan Hulusi Akar da rakiplerden bir tanesiydi. Onu da çok güzel oyunun dışına yavaş yavaş yiyerek attı Tayyip Erdoğan. Bir diğer rakip de Bilal Erdoğan için Hakan Fidan'dı. Hakan Fidan'ı da böyle gizemli videolar, kahramanlık videoları filan eşliğinde sürekli caps'ler yapılıyordu filan. Namı yürüyordu Hakan Fidan'ın MİT'teyken. Sonra Hakan Fidan da hop Dışişleri Bakanı yaptı. Bir anda Hakan Fidan'ın bütün yıldızı döküldü. Adam konuştu ve bitti Hakan Fidan. Hele O Murat Kurum'a oy istedi. Ya sen koca istihbaratın başkanısın, osun busun. Dışişleri Bakanı Murat Kurum'a oy istediği bir videolar var İstanbul'da. Ya beceremiyor da oy istemeyi. Böyle alıyor İstanbul Belediye Başkanlığını Hakan Fidan. Böyle sanki kutsal, böyle uluslararası stratejik bir anlamı varmış gibi o belediye başkanlığının, o MİT'teki o jargonuyla filan karıştırmaya filan çalışıyor. Komedi gibi bir şey çıkıyor. Hatta geçenlerde basın toplantısı yaptı Hakan Fidan. Ya basın toplantısı, bahsedeceğin 2-3 tane konu var işte, Gazze, İran, şu bu filan, prompterdan okuyor. Yani komedi gibi bir şey. Şimdi Hakan Fidan da böyle bu şekilde yiyor. Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun bu yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu düşünce Süleyman Soylu'nun herhalde yeniden biti kalınlandı. Belki de böyle bir anlaşma var. Geçmişte Sedat Peker'e yaptırttıklarını şimdi Ayhan Bora Kaplan'a yaptırtıyorlar. Süleyman Soylu kafasını kaldıramasın diye. Şimdi Ayhan Bora Kaplan herhalde, ya da bu ihtimal yani, habire duruşmada onun ismini dile getiriyor. Şimdi sorularınıza geleceğim arkadaşlar. Sorularınıza geleceğim de bugün konu biraz heyecanlı. Şimdi benimle ilgili konu. Evet. Şöyle bir bakalım. 3600 kişi canlı izliyor. Beğenileri biraz arttırırsanız arkadaşlar 4-5 bin kişi oluruz diye umuyorum bu akşam. Şimdi benimle ilgili konu. Ayhan Bora Kaplan diyor ki, yine hiç konu benimle ilgili, soru yok. Bir mevzu bana gelmemiş filan, bir şey yok. Diyor ki ben aslen Erzurumluyum diyor. Erzurum Karayazılıyım diyor. Şimdi söylesem akşam bu da manşet olur, söylemeyeyim diyor. Söylemeyeyim diyor. Şimdi Erzurum Karayazılı ya, ben de Erzurum Hasankaleliyim. Yani annem Kastı, babam işte Hasankaleli, Erzurum. Şimdi Karayazılıları da bilirim. Yani ben Karayazılıyım. Oradan herhalde bir şey söyleyecek de söylemeyeyim diyor. Akşama manşet olur diyor. Sonra diyor ki Cevheri Güven denilen sözde gazeteci muhakkak bu akşam bana sallayacaktır. Çünkü buradan birileri ona mesaj atıyor. Biz devletiz ya diyor. O nasıl bunlara ulaşıyor diyor. Bunlar hala içimizdeler. Bu işin içinden nasıl çıkacağız diye. Hakimle kendisini eşitliyor. Sanki beraberlermiş gibi hakimle kendisini özdeşleştirip orada bu işin içerisinden nasıl çıkacağız diye biz tabirini kullanıyor. Şimdi duruşmada benim ajanlarım varmış. O duruşmadaki ajanlarım sürekli bana mesaj atıyorlarmış ve duruşmada ne olup bittiğini bildiriyorlarmış. O sebeple de ben sürekli olarak işte duruşmada ne oluyor, ne bitiyor, işte Twitter'dan filan atıyormuşum falan filan. Şimdi aslında benim duruşmada ajanlarım yok Ayhan Bora Kaplan. Aslında ben bizatihi oradayım yani. Seni bizatihi takip ediyorum her konuyu. Nasıl bu işte senin muhbir olduğunu, muhbirlik yaptığını filan dile getirdin filan. Çıktın bir açıklama yaptın, dedin ki Ayhan Bora Kaplan cezaevinde açıklama yaptı, biliyor musunuz? Eğer ben muhbirsem intihar edeceğim filan, bunu ispatlayın filan. Bugün Tolga Şardan yazdı mesela. Ben 2-3 ay önce söylemiştim. Tolga Şardan yazdı bugün. Senin bütün muhbirliklerini, Kadir İnan'ın muhbirliğini yaptın dedim. Diğer bir mafya liderini, Bülent Aramaz'ı öldürdün. Hepsi çıktı işte ortaya. Emniyetin kayıtlarında da varmış. Bugün o bilgilerin de Tolga Şardan'dan tam duruşma günü çıkması da enteresan. Şimdi birisi bana mesaj atmıyor yani, Ayhan Bora Kaplan. Ben bizatihi oradayım yani. Bir dahaki sefere duruşmada dönüp arkana bakabilirsin yani. İyice dikkat et eşkallere. Şimdi bu Ayhan Bora Kaplan'ın tabii beni böyle hedef göstermesi, kendisinin anladığım kadarıyla yurt dışında bazı adamları var filan. Bu Almanya'da da var bildiğim kadarıyla adamları filan. Onlara mesaj gönderiyor herhalde benimle ilgili. İçeriden herhalde telefonlar dinleniyor, avukat görüşmeleri dinleniyor diye herhalde bazı talimatlar veremedi. Şimdi herhalde bu şekilde talimat veriyor kendisi. Para bol tabii. Ondan sonra benim için hani Süleyman Soylu 500 bin ödül koymuştu benim kelleme. Ali Yerlikaya sağ olsun 1,5 milyona çıkarmış kelleme konulan ödülü. Herhalde Ayhan Bora Kaplan da onların altında kalmaz yani. Bu şekilde oradan mesaj veriyor. Neyse, bu mesajlar önemli değil. Ben Ayhan Bora Kaplan grubunu biliyorsunuz. Çok uzun zamandır takip ediyorum. Kendisinin çok yüksek bir ağırlığı olduğundan dolayı değil. Fakat İçişleri Bakanlığı'ndan, Emniyet Teşkilatı'ndan, yargıdan filan bağlantıları var. Dolayısıyla bir çeşit hükümet devlet çetesine dönüşmüş vaziyetteler bunlar. Ve bir ayakları var. Hem iş adamlarını soyuyorlar, mekanlara çöküyorlar, uyuşturucu satıyorlar filan. O kadar büyük bir ve dolandırıcılık da yapıyorlar. İşte bu elmacı marketler üzerinden, Ay Yıldız, demir çelik üzerinden filan. Piyasayı da normal iş adamlarını, o kadar çok iş adamını, gerçek iş adamını yani dolandırdılar, tokatladılar ki bunlar yani. Yani birkaç milyar dolarlık bir vurgundan, suçtan bahsediyoruz. Yani Ankara sokaklarına uyuşturucuya boğdular. Yani bunlar devlet de koruyor bunları. Sadece bu değil ki. Yurt kızları meselesi kaç tane kız çocuğunun hayatına mal oldular. O yurt kızlarının bürokratlara pazarlanması, bürokratların koynuna sokulması, sonra bunların kasete alınması, sonra bürokratlara şantaj yapılması filan. Bunlar tehlikeli bir örgüt. Yani bunlar devletle iç içe oldukları için bu bazı kom polisleriyle, istihbarat polisleriyle filan bunlarla oturup kalktıkları için savcılarla bu yöntemleri filan da onlardan öğreniyorlar. Kim nasıl düşürülür, ne yapılır filan bu şekilde yani tehlikeli bir örgüt. Ayhan Bora Kaplan'ın kendisinin üzerinde buradaki örgüt hiyerarşisi, örgüt yapısı önemli yani. Bizzat şahsı çok önemli bir şey değil. Zaten bugün duruşmada da kendisi söylüyor. Ben zavallı birisiyim filan diyor. Yani diyor. Bu şekilde şimdi devam edelim. Bu iki rekat namaz kıldık filan meselesini bahsettim. Ha bir de şöyle bir şey söylüyor. Şimdi bu zavallıyım mevzusu var ya. Diyor ki ben Süleyman Soylu'yu tanımıyorum diyor. Fakat diyor benim ismimi sürekli Süleyman Soylu'yla geçirdiler diyor. İsmimi de sürekli Süleyman Soylu'yla geçirdikleri için Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da bizim bununla ilişkimiz yok şeklinde bir ispat edebilmek için bu durumu sürekli olarak Servet Yılmaz bana baskı kurdu diyor. Servet Yılmaz diyor beni aldırttı diyor. Beni dövdürttü diyor. Beni ondan sonra işkence yaptırttı diyor falan filan. Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a sürekli çamur atıyor. Şimdi bu Servet Yılmaz biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun prensi. Ve Süleyman Soylu döneminde Ankara Emniyet Müdürü yapıldı. Ve Ankara Emniyet Müdürlüğü döneminde çok ciddi suçlara imza attı Servet Yılmaz. Ve burada diyor ki işte ben diyor Süleyman Soylu'yu tanımam. Servet Yılmaz da bana bunları etti. Bu yine bana kimi hatırlatıyor biliyor musunuz? Sedat Peker'i hatırlatıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu adamın hiç orijinal bir tarafı yok. Hep ondan bundan kopyalıyor. Bunu da Sedat Peker'den kopyalamış. Şimdi Sedat Peker ilk Karadağ'a gittiğinde ve video çekmeye başladığında ben bir video çektim ve Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yla ilişkisi olduğunu ve Sedat Peker'in bu yurt dışına çıkmayla ilgili bilgiyi Süleyman Soylu'dan aldığını vesaire anlattım. Sonra Sedat Peker hemen bir cevap verdi bana daha Karadağ'dayken ismimi anmadan. Dedi ki ben dedi Süleyman Soylu'yu tanımam dedi. Ama benim ismimi diyor Bakan Bey'le yan yana getiriyorlar. Bu nedenle diyor şimdi Süleyman Soylu da ne diyecek altındaki görevlilere? Müsteşarına diyecek ki bakan yardımcısına bu ne ya filan diyecek bunu bir araştırın ondan sonra. O da emniyet müdürüne söyleyecek. O da komdaki komisere söyleyecek. Komdaki komiser de konuta bakandan gelince beni böyle hatta şöyle anlatıyordu Sedat Peker. Komdaki komiser de beni alacak masanın üzerine yatıracak ciğerimi sökecek filan bu şekilde. Yani benim bakanla olan aynısını söylüyor biliyor musunuz? İşte beni Süleyman Soylu ile ilişkilendirdiler. Bu sebeple Servet Yılmaz bana düşman oldu. Bunu da Sedat Peker'den kopyalamış. Sonrasında da diyor yeni bakan geldi Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya da sürekli bu Süleyman Soylu'nun adamı dedikleri için buna inandı Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya da beni tutuklattı. Ya böyle mi oldu bu mevzu? Yani seninle ilgili o kadar çok şahit var ki iş adamları falan Türkiye'de senin yüzünden bazı iş adamları Türkiye'den kaçmak zorunda kaldılar yani. Adamları öyle bir çöktün ki Türkiye'den kaçmak zorunda kaldılar. Yani emniyetin bahçesinde adam gidiyor. Bakın Ayhan Bora Kaplan'ı emniyete şikayet ediyor. Organize suçlara. Organize suçlardaki Ayhan Bora Kaplan'ın rüşvete bağladığı adamlar Ayhan Bora Kaplan'ı hemen arıyorlar. Bu kişi geldi, seni şikayete geldi diyorlar. O kişi emniyet binasından çıkıyor. Emniyetin bahçesi yani otoparkından aracını alırken Ayhan Bora Kaplan'ın adamları tarafından yaka paça alınıp arabanın bagajına sokulup kaçırılıyor. Emniyetin bahçesinden adam kaçırıyorlar yani. Bunlar hep anlatıldı. O kamera kayıtları çıkartılsın dendi, o dendi, bu dendi. Yani o kadar çok mevzu var ki seninle ilgili işkence var, mekan. Ya sen bir tane basit torbacıydın yani senin bir vergi levhan mı var? Ankara'da bu kadar mekan böyle lüks arabalar filan. Düğününü gördük işte sünnet düğününü gördük oğlunun sünnet düğününde bütün yeraltı dünyası mafya babaları sen böyle zavallı bir adamsan bütün o mafya babaları niye senin oğlunun sünnet düğününe geliyor hepsi böyle kilo kilo altın takıyorlar senin oğluna Ferrari'lerle Bentley'lerle filan geliyorsun sünnet düğününe bu para nereden geldi ya sen ne iş yapıyorsun ne para kazandın filan nereden kazandın bu parayı yani 2014'e kadar yoksun 2013 2014'e kadar yok 2014'ten sonra bu servet var. Peki 2014'ten sonra niye bu servet var? Şimdi gelelim buraya. Dananın kuyruğunun koptuğu noktaya. Şimdi Ayhan Bora Kaplan dediğimiz adamın size ben bu iddianame dolayısıyla bu MASAK raporunu gündeme getirmiştim. MASAK yani mali suçlarla ilgili devletin kurumu Ayhan Bora Kaplan grubu ile ilgili çalışmış ve çalışırken de Ayhan Bora Kaplan'ın bütün suçlarını da yani GBT kaydını, sabıka kaydını filan da oraya koymuş. Ben de bakıyorum sabıka kaydına sayfa sayfa 3-4 sayfa sabıka kaydı var adamın. Ne yok ki? Evden hırsızlık var, açıktan hırsızlık var, uyuşturucu satıcılığı var, yaralama var, gasp var, varolu var. Bunların birçoğundan yargılanıyor tabii. Sonrasında 2014'ten sonra işler değişince bunların birçoğunu ayarlayıp filan bunları kapatıyor. Ve bunları kapatan da, takipsizlik veren dosyalarını kapatan da hemen hemen 2-3 tane savcı hakim. 2-3 kişi ayarlamış, hepsini oraya düşürüyor. Onların hepsi kapatıyorlar. Karşılığında ne aldıklarını zaten başka gazeteciler de yazdılar. Savcılara villalar alıyor, lüks otomobiller alıyor. Neler neler yani. Tatillerini karşılıyor. Onun sahibi olduğu gazinolarda filan bunun rüşvete bağladığı savcılar, polisler gelirler, yerler, içerler, hesap vermezler filan. Bir de bunların koyunlarına yurt kızlarını sokarlar filan. Böyle. Böyleydi bu işler. Peki bu çocuk nereden ortaya çıktı? Şimdi bu çocuğu Süleyman Soylu'nun da seçme nedeni bu Ayhan Bora Kaplan'ın emniyette olan kayıtları. Soylu İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüyünce tabii ki bunun emniyetteki kayıtlarından filan Sadık Soylu üzerinden filan bunları biliyor. Çünkü Sadık Soylu da bu kadın işleri filan bunları çok sever. Dolayısıyla Sadık Soylu'ya da bu yurt kızları meselesinde filan bunlar yardımcı olmuşlar. Şimdi Kadir İnan denilen bir kişi var. Bu Kadir İnan da Ankara'daki uyuşturucu, büyük uyuşturucu satıcılarından bir tanesiydi. Hatta narkotik şube vardır Ankara'da. Ankara Kızılay'da. Bu narkotik şubenin olduğu sokakta adam şey kurmuş. Uyuşturucu laboratuvarı kurmuş. Kadir İnan yani. Böyle kendine göre enteresan bir tip. Tabii o polislere yedirmese kuramaz onu. Oraya da yedirdiği için kurmuştur. Neyse bu Kadir İnan Ankara'daki uyuşturucu piyasasını elinde tutan isimdi. Ve böyle bıçkın. Böyle Ayhan Bora Kaplan'a göre daha bıçkın bir isim. Ve bu Kadir İnan bir anda başı belaya girdi. Ondan sonra yakalandı, cezaevine düştü filan ve Ayhan Bora Kaplan ondan sonra bir anda önü açıldı. Çünkü Kadir İnan'ın malını satmaya başladı. O cezaevindeyken önce Kadir İnan'ın malını satmaya başladı filan. Fakat tabii ki biraz Kadir İnan hesabına satıyor. Çoğunu kendi hesabına satıyor. Yavaş yavaş bu uyuşturucudan Ayhan Bora Kaplan yolunu bulmaya başladı. Uyuşturucudan yolunu bulmaya başladıktan sonra bir mekan sahibi olayım diyor. Çünkü mekan sahibi olduğunuzda o mekana insanlar geliyorlar, eğleniyorlar filan. Eğlenirken onlara aynı zamanda da mal temin ediyorsunuz. Sistem bu şekilde yürüyor. Yani bu uyuşturucu dünyasında var olabilmek için gece kulüplerinde, barlarda filan oraya girip çıkabilme izni almanız lazım mekan sahiplerinden. Bunun perde arkasında dönen bir ilişki tarzı var. Mekan sahipleri de buna belli ölçüde göz yumarlar fakat İşin böyle cılkını çıkarmayacak uyuşturucu satıcılarıyla anlaşırlar. Çünkü hani eğlenceye gelen insanlar orada biraz hafif de böyle kafayı bulmak. Yani dünyanın genelinde de böyle. Ankara'da da böyle. Neyse bu mekan sahibi olmaya başlıyor filan. Ve ben söyledim ki bir videomda bu Kadir İnan'ın başının derde girmesi, yakalanması filan bununla ilgili ihbar sürecinde Ayhan Bora Kaplan var. Yani kendisi Kadir İnan'ı kendisine rakip olarak görüyor. O yok olmadan ben hiçbir biçimde başımı kaldıramayacağım diye düşünüyor. Ve arka kapı yapıyor. Emniyetle çalışıyor. Muhbir yani. Muhbirlik yapıyor. Ben bunu söyledikten sonra tabii Kadir İnan da Ayhan Bora Kaplan'ı şu aşamada belki karşısına almak işine gelmiyor. Adam çok büyümüş. Ben bunu söyledikten sonra Kadir İnan cezaevinden birkaç tane mektup yayınladı. İşte oğlu, akrabaları falan ulaştırdılar o mektupları. Ve bu mektuplarda Kadir İnan Ayhan Bora Kaplan'ın kendisine kumpas kurduğunu ve cezaevine soktuğunu açıkladı, ilan etti. Ben bunu dile getirdikten sonra. Fakat bugün daha ilginç bir konu var. Gazeteci Tolga Şardan bugün bir yazı yazdı. Ve dedi ki Ayhan Bora Kaplan'ın polis muhbiri olduğuna ilişkin Ankara Organize Şube'de ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kom dairesinde kayıtlar var diyor. Ve bu kayıtlarda şu. Bülent Aramaz isimli yine Ankara'nın önemli mafya liderlerinden bir tip vardı. Bu Bülent Aramaz da çok sert bir tip. Ondan sonra bu Bülent Aramaz'ın da özelliği bu gecekondu bölgelerinde, Ankara'nın gecekondu bölgelerinde efsane. Ve bu gecekondu bölgelerinden adam bulursunuz, temin edersiniz. Torbacıyı da oradan bulursunuz. Oysa birisini tetikçi aradığınız zaman da oradan bulursunuz. Valilik şu bu işleri yaptıracağınız zaman da oradan bulursunuz. Fakirin, fukaranın çoluğunu, çocuğunu oysa bu mafya liderleri kullanırlar. Ve bu Bülent Aramaz'ın da kendine göre karizmatik bir tip ve bu gecekondu bölgelerine de hakim. Şimdi Kadir İnan ortadan kalkınca Bülent Aramaz Ayhan Bora Kaplan'ın büyümesine izin vermiyor. Yani Ayhan Bora Kaplan'ı ciddiye alan bir tip değil yani. Muhatap alan bir tip değil. Kendi alanına da Ayhan Bora Kaplan'ın girmesine izin vermiyor. Artı Ayhan Bora Kaplan'ın öyle mekanlar sahibi olması filan da Bülent Aramaz var olduğu müddette çok mümkün değil. Çünkü Bülent Aramaz ortadan kaldırılınca Ayhan Bora Kaplan yavaş yavaş mekanların hepsinin güvenlik, vale işlerini önce ele geçirdi. Güvenlikler ve vale üzerinden mekanlar hakkında istihbarat elde etti. Ne kadar iş yapıyorlar o bu filan. Sonra güvenlik ve valeler üzerinden ve bazı polislerler de baskın yaptırarak filan o mekanların hepsine çöktü. El koydu. Bülent Aramaz varken bunu yapamazdı. Şimdi bugün Tolga Şardan diyor ki 2014 yılında diyor emniyette biliyorsunuz bir tasfiye oldu. Alex Baki teşekkür ederim. 2014 yılında diyor emniyette bir tasfiye oldu. İşte bu 17-25 Aralık sürecinden sonra işte cemaatçi diye büyük polisleri falan hepsini onları tasfiye ettiler. Sonra diyor yeni polis kadroları geldi. Ve Ayhan Bora Kaplan da bu yeni polis kadrolarıyla çalışıyor. Ve onlara gidiyor Bülent Aramaz aranırken. Çeşitli suçlardan aranırken. Bülent Aramaz'la ilgili bilgi vermeye başlıyor. İşte önce bir bilgi veriyor. Diyor ki işte şu kır düğününe katılacak diyor. Bülent Aramaz kır düğününe gidiyor. Fakat işte haber alıyor. Polis gelmeden kaçıyor filan, kurtuluyor oradan. Sonrasında ertesi gün yine Bülent Aramaz'ın işte bulunduğu sokakla ilgili filan bilgi veriyor. Sonra Bülent Aramaz da sokak çatışmasında polisle girdiği çatışmada öldürüldü diye haber çıktı. Fakat Bülent Aramaz'ın akrabalarına, yakınlarına ve adamlarına göre orada bir polis çatışması olmadı. Polis orada Bülent Aramaz'ı öldürmeye gelmişti zaten ve hiç dur filan ihbarı bile yapılmadan Bülent Aramaz öldürüldü diye savunuyorlar. Fakat bu böyle midir değil midir filan bu beni ilgilendirmiyor. Şu anki konu Ayhan Bora Kaplan'ın Bülent Aramaz'ı ihbar ediyor oluşu. Şimdi ben bu Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı olacağına ilişkin ve bazı şeyleri de itiraf ettiğine ilişkin bazı savcılarla ilgili filan bazı polislerle ilgili bazı şeyleri bu soruşturma sürecinde de savcıya itiraf ettiğine ilişkin bir video yapmıştım. Ayhan Bora Kaplan da ortalığı inletti. Böyle uzun bir mektup yayınladı. Sonra o mektubu sildi. Biraz düzeltti. Tekrar yayınladı Instagram'dan. Ve dedi ki eğer ben itirafçıysam işte intihar edeceğim filan. Bunu ispatlamayan şöyledir böyledir filan. Şimdi ne oldu? Aradan bir zaman geçti. Şimdi Tolga Şardan yazdı. Kadir İnan'ınla ilgili polise muhbirlik yapan da Ayhan Bora Kaplan. Bülent Aramaz'la ilgili polise muhbirlik yapan da Ayhan Bora Kaplan. Çıktı mı muhbirliğin ortaya? Çıktı. Şimdi bu muhbirlikler sayesinde Kadir İnan'ı ortadan kaldırdı Ankara'da. Bülent Aramaz'ı ortadan kaldırdı. Ondan sonra kendisine bir alan açtı. O alanın açıldıktan sonra rüştünü ispat etti. Ondan sonra Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı. Zaten bunun polis muhbiri olduğuna dair falan kayıtlar var Süleyman Soylu'nun elinde. Sonra Süleyman Soylu da iyice bulunuyor. Bu çocukta potansiyel var. Her şeyi satar. Bu çocuğun önünü açtı bu şekilde. İşler böyle yürüdü yani. Yoksa böyle çok zeki olduğu için, böyle çok racon sahibi birisi olduğu için Ayhan Bora Kaplan böyle yavaş yavaş Ankara piyasasını oradan İzmir'i şurayı burayı ele geçirmiş falan değil yani. Bu şekilde oldu yani. Bu şekilde kumpaslarla falan oldu bu iş. Ayhan Ulusoy teşekkür ederim. Bu şekilde oldu yani bu iş. Şimdi tabii ne oldu? Ben muhbir de değilim, itirafçı da değilim diyordu. Fakat Tolga Şardan bugün ki bence bunları görmüş. Çünkü özellikle söylüyor Ankara Emniyeti'nde. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM dairesinde polis muhbiri olduğuna ilişkin kayıtlar var diyor. Şimdi bu kayıtları bir de bakarsın emniyet mahkemeye gönderdi. Olur mu? Olur yani. Her şey olabilir yani. Dolayısıyla iş iyice çığırından çıkar Ayhan Bora Kaplan açısından. Şimdi tabii Ayhan Bora Kaplan diyoruz sürekli. Bugün mahkemede bir de bunu öğrendik. Mert Bayraktar teşekkür ederim. Şunu öğrendik. Meğerse Ayhan diye bir ismi yokmuş. Ayhan kod adıymış. Bora Kaplan'mış ismi sadece. Hatta bugün katip Ayhan Bora Kaplan diye yazınca altına filan hakim uyarıyor diyor ki ben de bugüne kadar Ayhan Bora Kaplan diye biliyordum. Meğerse Bora Kaplan'mış ismi sadece. Ondan sonra Ayhan Bora Kaplan da bunun kod adı olmadığı, aile arasında kendisine Ayhan denildiği, ondan sonra arkadaşlar arasında da Bora Kaplan diye bilindiğini söylüyor. Tabii ki bunların hepsi planlı planlı işler. Bir de bu telefon şifresi meselesi var. Emniyete telefon şifresini vermediğini dile getiriyor hakim. O da diyor ki yok diyor ben verdim ama diyor polisler yanlış girmişler diyor. Hakim de ver o zaman bir daha şifreni diyor. O da şifre söylüyor bir tane. Hakim diyor bu sefer kesin telefonun açılacak diye diyorsun değil mi diyor. Sessiz kalıyor Ayhan Bora Kaplan orada. O telefon bir açılsın bakalım. O telefonda kimlerle mesajlaşmış, neler yapmış filan eğer böyle özel şeyler kullanmıyorsa. Çünkü benim bildiğim Ayhan Bora Kaplan ekibi şöyle yapıyorlardı. Birbirleriyle sadece FaceTime'dan konuşuyorlardı ve telefonları da haftalık yeniliyorlardı. Her hafta sıfır telefon sıfır at. Sıfır telefon sıfır at. Hatta böyle kritik işleri konuştukları telefonlara hat da takmıyorlardı. Wi-Fi'ye bağlanıyorlardı sadece. Gittikleri yerlerde Wi-Fi'ye bağlanıyorlardı. Bu şekilde o cihazı bir hatla ilişkilendirmiyorlardı. Sürekli sıfır cihaz kullanıyorlardı. Her hafta iPhone değiştiriyorlardı adamlar. Son model para sorun yok ki. Yani bu şekilde. Dolayısıyla telefondan bir şey çıkar mı, çıkmaz mı o konudan çok emin değilim. Şimdi de bir gizli tanıkla ilgili mevzu ortaya çıkıyor. Ayhan Bora Kaplan diyor ki beni diyor polisler diyor bir ifade hazırladılar diyor. Bu ifadeyi bana zorla kabul ettirmek istediler diyor. Ben de Süleyman Soylu ile itibatlandıran bir ifadeydi diyor bu. Sonra bu gizli tanıkla ilgili de diyor ki bu gizli tanık da diyor savcılığa gelip hiç ifade vermemiş diyor. Emniyet de önüne hazır ifade koymuşlar. O da imzalamış. Savcı bunu kayda geçirmiş diyor. Şimdi gizli tanık her şey gizli. Yani hakim de diyor ki sen bunu nereden biliyorsun diyor. Yani hakimin sen bunu nereden biliyorsun o da duydum falan diyor. Yani hakim diyor ki savcı suç işledi diyorsun yani diyor. Araştırılsın diyor Ayhan Bora Kaplan. Şimdi hakim burada ne demek istiyor aslında biliyor musunuz? Yani benim anladığım şu. Sen bunu nereden biliyorsun demek senin adliyenin içerisinde adamların var. İması demek bu. Çünkü bu Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının ilerlemesi için adliyede bazı tasfiyeler yapılmak durumunda kaldı. Bu Sinates suikastı için de böyledir. Sinates suikastının ilerlemesini istiyorsanız adliyede bazı tasfiyeler yapmanız gerekiyor. Ayhan Bora Kaplan'ı rüşvete bağladığı adamlar bazı adamlarını kurtardılar. Serbest bıraktırdılar. Ondan sonra bazı kararları geciktirdiler ki adamları yurt dışına çıksın rahat rahat Dubai'ye oraya buraya gitsin paralarını transfer etsinler filan. Yani Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındıktan sonra bile bu süreç işledi. Yani ben hakimin o imasından sen bundan nereden haberin var demek adliyenin içinden haber mi alıyorsun filan demek yani. Bunu ima etti. Ayhan Bora Kaplan da bu imayı yemiyor aslına bakarsanız ama karşılıklı bir atışmalar. Orada bir de bu zavallı adam meselesi az önce devamını söylemeyi unuttum. O kısmı da okuyayım size. Savunmasının sonunda diyor ki işte bana zulmediliyor, eşime zulmediliyor filan. Halbuki eşini kimse... Eşini bir gözaltına aldılar. O da onun yüzünden gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Çünkü eşi yani üzerine mal varlığı yapmışsın yani ve açıklanamaz mal varlıkları bu sebeple yani. Eşini niye bulaştırıyorsun ki bu işe? Kendin bulaştırmışsın sonra da eşime zulmediliyor diyorsun. Diyor ki Allah rızası için yalvarıyorum bu emniyetçileri çağırın. Ya, çağırın ya diyor. Benim bu dünyada onlara gücüm yetmez. Zavallı bir adamım ama öbür dünyada Allah'a şikayet edeceğim diyor. Şimdi Zehra Banu Akman teşekkür ederim. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın polislere gücü yetmiyormuş bazı polislere. Kendisi zavallı bir adammış. Öbür dünyada Allah'a şikayet edecekmiş. Öbür dünyada senin birilerini şikayet etme hakkın gelene kadar ne kadar çok hesap vereceğin onu bilmiyorum. Ne kadar sürede senin hesabın biter. Çünkü o kadar çok insanı zehirlediniz, mallarına çöktünüz filan ki. Yani o kadar çok genci zehirlediniz bu uyuşturucu satışı işlerinden. Ondan sonra mekanlarınızda bilmem size şunu bunu yapıyor diye adam öldürdünüz. O kadar insanı dövdürttünüz o mekanlarda. Ondan iş adamlarına FETÖ borsası o bu filan diye çöktünüz. O kadar çok can yaktın ki. Senin birilerini şikayet etmeye o bir dünyada sıran gelir mi gelmez mi? O hiç belli değil Ayhan Bora Kaplan. Bir de o polislere yalvarıyorum çağırın falan o polisleri diyor. Yani polislerin isimlerini şeylerini anlatsan. Hangi polise ne kadar rüşvet verdiğin, hangi polise ev aldığın, hangi polise araba aldığın filan. Bunların hepsini sen zaten biliyorsun. Söyle bunları. Yeni bir soruşturma açılsın. Buradan ilerlesin. Madem böyle zavallı bir adamsın seni bu şekilde rüşvete bağlayan polisleri söyle ama yok. Onları sen rüşvet verdin ama o polisler, o savcılar sayesinde daha çok para kazandın. Yani bir şirket gibi hareket ettiniz siz yani. Bir tarafta polis, yani iş adamları şöyle bir pozisyonla ayırdı. Ayhan Bora Kaplan geliyor kendilerine çökmeye çalışıyor. Polise gidiyorlar, polis kendilerini Ayhan Bora Kaplan'a veriyorlar. Savcıya gidiyorlar, takipsizlik veriyor, ilerletmiyor. Yani ona iş adamları da bakıyorlar ki ya mafya da onlardan, polis de onlardan, savcı da onlardan. Kimi kime şikayet edeceksin? Ve iş adamı ya diz çöküyor, bundan istediği mekanını veriyor, her şey parasını veriyor ya da ülkeyi terk edip gidiyor. Yani herkes bunlardan yani. Zarlar hileli. Yani dolayısıyla hani Ali Yerlikaya diyordu ya Tayyip Erdoğan'la ilgili. Yani savcı da bunlar, jandarma da bunlar, polis de bunlar, yargı da bu, her şey bunlar. Burada Ankara'da da Süleyman Soylu kendisine göre böyle bir grup kurmuşlar. Ayhan Bora Kaplanlar, Süleyman Soylular. Dolayısıyla bu polislerle birlikte, o şikayet ettiğim polislerle birlikte sen götürdün malı yani. Ha eğer seni gözaltına alan polislerden filan bahsediyor isen yani, o gözaltına aldığım polislerle ilgili ne suç işlemişler filan, hani işkence filan yaptılar bana filan diyor. Yani işkence yaptılarsa hakikaten bunun hesabının sorulması lazım. Acaba darp raporu şu bu filan var mı yani? Benim bildiğim avukatları bugüne kadar hiçbir darp raporu filan bununla ilgili bir şey sunmadılar. Böyle bir talepleri de olmadı avukatlarının benim bildiğim kadarıyla. Fakat varsa da o polislerin açık açık söyle yani suçlarını. Şimdi Ayhan Bora Kaplan mevzusunda bu zavallı adam, kendi ifadesiyle zavallı adam mevzusundaki konular böyle. Tabii bu duruşma devam ediyor. Ayhan Bora Kaplan dediğim gibi bir pazarlık ortamı oluşturuyor arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Yani şöyle yapıyor. Hiç Süleyman Soylu'nun ismini duruşmada kimse dile getirmezken, hakim, savcılar, avukatlar dile getirmezken Ayhan Bora Kaplan gündeme getiriyor. Hiç 15 Temmuz'daki o silahlar konusu gündeme gelmezken Ayhan Bora Kaplan bunu gündeme getiriyor. Hiç benimle ilgili bir konu yokken benim ismimi duruşmada gündeme getiriyor. Ve kendisi böyle bir pazarlık yapabilmek için bir sürü kartları açıyor. Yani diyor ki beni kullanın diyor. Ondan sonra bana diyor işte ben buradan paçamı kurtarayım da, suçsuzum diyor zaten, suçu kabul etmiyor. Paçamı kurtarayım da Soylu'yu da satarım. İsterseniz Soylu beni kurtarsın, hükümeti 15 Temmuz sürecini satayım diyor. Ondan sonra isterse beni başka biri kurtarsın diyor, onu satayım falan filan diyor. İsterse bütün ihaleyi Cevheriye yıkayım. Her şeye açık yani. Ben her şeyi açayım diyor. Bütün kartları ortaya koyuyor. Ben her şeyi açayım. İlk duruşmasını böyle pazarlığa açık bir şahsiyet olduğuna ilişkin ifadelerle ortaya koydu. Tabii bunu devlet yetkililerinin, yargı mercilerinin yiyip yemeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Çünkü bu dosyanın benim dediğim gibi bu haliyle bu iddianame çok yetersiz. Yani bu iddianamenin ek iddianameleri olması lazım. Ve bu ek iddianamelerin içerisinde bir sürü polis, emniyet amiri, yargı mensubu, bürokrat, siyasetçi olması lazım. Bu şekilde bu dosyanın büyümesi lazım yani. Yoksa olmaz. Yani Süleyman Soylu'yu sadece bir siyasi rakip olarak egale etmek Tayyip Erdoğan'a yetiyorsa bu dosya böyle kadük bırakılır, güdük bırakılır. Ama Süleyman Soylu'nun suçları var. Bu suçlar bu mafya gruplarıyla birlikte bu suçları işlediler. Başta yurt kızlarının başına gelenler olmak üzere. Bunların hepsinin Süleyman Soylu'nun bundan, Sadık Soylu'nun bundan yargılanması lazım. Yani bu dosyada Sadık Soylu faslının da çok geniş olması lazım. Şu an Yargıtay üyesi olan bazı savcılar falan var. Bunlarla ilgili faslın da çok geniş olması lazım arkadaşlar. Şimdi araya reklam giriyor diyorlar ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben hani gazetecilik gelirlerimle ayakta durduğum için böyle reklam almak durumunda kalıyorum. Şimdi bu İran-Suriye meselesinde birkaç şey söylemek istiyorum. Ondan sonra sorularınıza cevap vereceğim. Şimdi İran-İsrail meselesinde çok affedersiniz. Şimdi İran ile İsrail arasındaki gerilim biliyorsunuz Türkiye'deki özellikle sosyal medya kullanıcıları dostlar alışverişte görsün. Ondan sonra İran zaten İsrail'e çok bir zarar vermeyecek. Bu şekilde çok inandırıcı gelmedi insanlara. Bir grup kişi de hani bu çok ciddi bir saldırı olmasa da işte bir kere bir topraklardan diğer topraklara, bir ülkenin toprağından diğer ülkenin toprağına doğrudan saldırı olunca bunun nerede durabileceğine ilişkin öngöremezsiniz filan gibi yaklaşımlarda bulunanlar da oldu. Şimdi burada İran'ı biraz analiz eden analistlerin şöyle bir ifadesi oldu. İran-Rusya birlikteliğinden söz ediyoruz biliyorsunuz. Rusya zaten açıkladı yani üçüncü ülkeler İran'a doğru bir saldırıya müdahil olurlarsa direkt biz de İran'ı savunuruz filan dedi. Şimdi burada stratejik analistler, askeri analistler burada şöyle bir bilgi dile getiriyorlar. Olayın iki yönü var. Birinci yönü diyorlar ki İran çok farklı fazla noktadan çok farklı şehir merkezlerini hedef almadı diyor. Ama İsrail topraklarında farklı noktaları, farklı güzergahları, farklı enstrümanlarla hedef aldı. Ve buna da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve İsrail birlikte müdahale ettiler. Ve bütün saldıran unsurların hepsini etkisiz hale getirdiler. Dolayısıyla şu an İran'la Rusya'nın elinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın ve İsrail'in hangi noktalarda ne tip mukavemet kuvveti var? Ne tip teknolojik mukavemet kuvvetleri var? Hangi noktalarda var ve hangi kapasitede var? Buna ilişkin şu an Rusya'nın ve İran'ın elinde bir bilgi havuzu oluştu deniyor. Bu İran ve Rusya tarafından stratejik analistlerin söylediği şey. Fakat bu çatışma hangi noktadan başladı? Biliyorsunuz Netanyahu İsrail'de iktidarı bırakmak istemeyen bir diktatör arkadaşlar. Ve Netanyahu İsrail'de iktidarı bırakmamak için her türlü gerilimi yapan bir diktatör. Ve bu Gazze meselesi, Hamas'a böyle yol verilmesi meselesi, yani İran'ın o kadar attığı böyle ki Hamas'ın kullandığı füzelere göre çok daha yüksek teknoloji ürünü füzeler. İran'ın attığı bu yüzlerce füzeyi, roketi, seyir füzesini, drone'u filan durduran teknolojiler nedense Hamas'ın soba borusundan, su borusundan yaktığı roketleri filan durdurmadı. Yani burada bir yol verilmesi söz konusuydu ve bu bahaneden yola çıkarak, tabii ki Hamas'ın yaptığı barbarlıktı ayrı konu. Buradan yola çıkarak Netanyahu Gazze'ye yönelik büyük bir saldırı başlattı ve iç politikada bir nefes almasını, ömrünün uzamasını sağladı. Fakat bu süreçte Gazze'lilerin aç bırakılması, insani dramın çok büyük olması nedeniyle ilk başta kendisinin arkasında duran, başta Biden yönetimi olmak üzere dünyada farklı rüzgarlar esmeye başladı. Ve Netanyahu da bu noktada olayı daha da büyütmek için İran'ı işin içerisine çekmek ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'a karşı bir operasyon yapacak bir düzlem oluşması için İran'ı provoke etmeye karar verdi. Ve biliyorsunuz Şam'daki İran Büyükelçiliğini devrim muhafızlarının komutanları toplantı halindeyken bombaladı. İnsanları öldürdü. Büyükelçilik binasına çok büyük zarar verdi. Ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getirecek bir saldırının zeminini oluşturdu. Çünkü İran doğrudan İsrail'e çok büyük bir saldırı gerçekleştirirse Amerika Birleşik Devletleri kendilerini koruyacağını, bütün ordusuyla koruyacağını ve bölgesel bir savaşın başlayacağını biliyor. Fakat diğer stratejik analistler, başta Ömer Murat olmak üzere, onların analizi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın İsrail'i bypass ederek bu saldırının ne büyüklükte, yani İran'ın cevabının ne büyüklükte olacağına ilişkin bir koordinasyon yaptıkları ve İran'ın da bu cevabı verdiği, bu cevabın da ayarlanış biçiminde şehirlerine hedef alınmaması filan gibi pek çok şey. Bu şekilde İran yönetimi de hem ulusal onurunu korumuş oldu, hem İsrail'e bir cevap vermiş oldu, hem de çatışma bir İran-İsrail savaşı, İran-İsrail-Amerika savaşı boyutlarına evrilmemiş oldu. Dolayısıyla Netanyahu'nun yaptığı provokasyonu Biden yönetimi usta bir vücut çalımıyla çeşitli diplomatik bağlantılar kurarak İran'la doğrudan görüşmeden fakat çeşitli arka kapı diplomasisiyle buradan Amerika'nın sıyrıldığına, Biden yönetiminin sıyrıldığına ilişkin ikinci görüş var. Bu iki görüşün de kendine göre haklılık payları var. Yani bu çatışma ortamında iki taraf da kendisine göre hem avantajlar elde etmek ister. İran, Rusya yönetimi de hem Amerika'nın hem İsrail'in kapasitesini tabii ki bu süreçte elde etmek isterler. Diğer taraftan da Amerika şu an yani Uzak Asya'ya filan dikkatini yoğunlaştırmışken burada bir İran'la bir savaşa girme, hele dünyada pandemi sonrası bütün ülkelerin, bütün Batı ülkelerinin ekonomilerini toparlama sürecine yoğunlaştıkları bir dönemde böyle bir çatışmanın içerisine girmek istediğini zannetmiyorum. Ha burada işte Hakan Fidan rol aldı, şu oldu, bu oldu filan diye yine bir propaganda makinesi çalıştı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani Türkiye şu an o bölgesel meselelerde, Türkiye bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini iç politika meseleleri nedeniyle öyle hoyratça harcadı ki Türkiye, bütün elinde bir kart yok yani gidip de kimsenin Türkiye'nin arabulucuna filan böyle bir şey ihtimali dahi yok arkadaşlar. Evet, çok uzun konuştum. Birkaç da sorunuzu yanıtlayayım. Gözlerimi çok kırptığımı söyleyen arkadaşlar var. Şimdi karşımda farklı açılardan 2-3 tane ışık var. Gözlerim de biraz ışığa hassas. Bu ışıklar nedeniyle gözlerimi biraz fazla kırpmak durumunda kalıyorum. Kusura bakmayın, rahatsız edici olabilir. Evet. Demir kubbe aslında bir hikaye. İşte böyle zoba borusunu tipi aletlerle istediğiniz yeri bombalayabiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi, birçok roketi birden ateşlediğinizde bu demir kubbe işe yaramıyor, diyor Osman Bilgiç. Tabii ki yani sonuçta her savunma silahının belli bir kapasitesi var, yani onun çok üzerinde. Hatta mesela bazı korvetler, fırkateynler falan var. Çok güçlü korumalı. Fakat bunlara böyle sürü drone saldırısı yaptıklarında sonuçta o kendisini korumak için belli bir kapasitesi var. Karşılık veremiyor yani. Çok basit şeylerle bile delebiliyorsunuz o savunma sistemlerini. Evet. Cevheri Bey, Erol Evcil şu an ne yapıyor? Erol Evcil biliyorsunuz bir cezaevine girdi. Cezaevinden çıktı. Şu an Hatay Payas bölgesinde tezgahını aynı şekilde devam ettiriyor arkadaşlar. Demir çelik sektörünü hortumlamaya devam. Sadık Soylu yerler mi? Tabii Sadık Soylu'nun Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda biraz Erdoğan tarafıyla da çok ilişkileri vardı. Oradaki imar işleri filan, özellikle Next Level, Bilal Erdoğan'ın Ankara'da inşa ettirdiği iki kuleli AVM, rezidanslar filan, o işlerde filan. Dolayısıyla Sadık Soylu paçasını kurtarmak için şu an Süleyman Soylu'dansa hükümete doğru yanlamış vaziyette. Cevheri Bey, yarın büyük bir mahkeme var. Selahattin Demirtaş serbest bırakılır mı, diye sormuş. Şöyle, bazı DEM Partili hesaplar Selahattin Demirtaş'ın yarın serbest bırakılacağını dile getiriyorlar. Aslında bu biraz da temenni, umut, dua gibi bir niyet aslına bakarsanız. Fakat umarım Adalet ve Kalkınma Partisi seçimden bir mesaj çıkarmış olur. Yani normalleşmeye dönmeden, ülkeyi hukuka döndürmeden ne ekonominin düzeleceği, ne ülkenin şartlarının düzeleceği, ne de kendilerinin oylarının artamayacağını görmüşlerdir umarım. Ve Kürt seçmenin verdiği mesajı da görmüşlerdir umarım. Ve Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıyla işbirliği yapmanın, 2014'ten beri bu işbirliği sürüyor, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne nasıl zararlar verdiği, nasıl Türkiye'ye zararlar verdiğini umarım görmüştür Erdoğan da. Ve bir ilk adım olarak yarınki duruşmada Selahattin Demirtaş'ı bırakır. Ama Erdoğan normalde genel olarak Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasıyla ilgili yaklaşımı şu şekilde: Selahattin Demirtaş serbest bırakıldığında, o politika yaptığında işte geçmişte HDP vardı, bu oy potansiyelini %13'lere çıkartıyor. Bu da Erdoğan'ın planlarını bozuyor. Fakat şu an Erdoğan'ın planları zaten oy seviyesinin geldiği durum itibariyle bunun dışında bozuk. Ve şu anda Erdoğan iktidarın oylarının düşmesinin temel nedeni de Milliyetçi Hareket Partisi ile olan koalisyonları. Fakat Erdoğan'a akıl veren bazı yazarları da okuduğumda, mesela Aydın Ünal falan gibi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını biraz revize edebileceğini Erdoğan'ın, dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin dindar Kürt seçmenlerden oy çekebilecek bir partiye dönüştürebileceğini falan söylüyorlar. Bu nasıl olacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Dolayısıyla Demirtaş'la ilgili mevzu bu şekilde arkadaşlar. Mahfuz Tatar cinayetine de ne diyet ödediler acaba? Benim bildiğim Mahfuz Tatar cinayetinde o zamanın parası, tabii o zaman biraz iyi paraydı, 3 milyon TL ödendi. Ve Mahfuz Tatar'ı öldüren kişi de biliyorsunuz Ayhan Bora Kaplan'ın emriyle 9. kattan mı 10. kattan mı aşağı atarak öldürttüler. Hem kısasa kısas oldu, hem de bir para verdiler üstüne. Hemen sattı orada adamlarını Ayhan Bora Kaplan. Hemen yani kendi adamını öldürttü. Evet. Rant Dink'in katili hapisten çıkınca ne oldu? Hiç gündeme gelmedi, haber olmadı. Adam hayalet gibi kayboldu. Sizce neden? Yani bir onunla ilgili yine bir şikayet olmuştu. Onunla ilgili bir yargılaması vardı. O duruşmanın girişinde bir görüntülendi. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu an tamamen unutulmak isteyen bir imajı var. Çünkü şu anki iktidarın yeniden bir kulp bulup onu cezaevine sokabilirler filan. Normalde biliyorsunuz yaş maç nedeniyle filan yırttı. Bu sebeple şu an sessizlere geçmiş vaziyette Ogün Samast. Fakat bu tipler genel olarak Ogün Samast ne yapar bilmiyorum. Fakat bu tipler geçmişte bu tip suçlarda bulaştırılmış insanlar iki şey olur. Ya bir sebeple, bir biçimde, bir başka sebeple filan bunlar trafik kazası geçirir. Ondan sonra basit bir sokak dalaşında filan bıçaklanıp öldürülürler filan basit sokak dalaşı gibi gösterilir. Ya da bunlar kendilerini işte bir mafya grubuna yaslarlar ve namlarından o mafya grubunun yararlanmasını beklerler. Bu şekilde yine o bildik yolun yolcusu olurlar. Bakalım hangisini seçecek? O gün Samas. Koza grubu satılacak mı? Ya zaten Koza grubunun madenleri falan bunları yağmaladılar zaten. Oteli biliyorsunuz çok güzel bir oteli vardı. Oteli yağmalandı. Hatta Akın İpek'in kendi evine bile yani başkalarını yerleştirdiler falan. Yani rezalet zaten. Orada öyle bir yağma oldu ki Koza grubunu da bu saatten sonra kalanları da aynı şekilde satabilirler. Evet, bu soruya cevap verdim. Tekrar sormayın lütfen. Zafer Partisi'nden milletvekili olur mu? Zafer Partisi'nin bugünlerde bir sağ partiyle birleşeceğine ilişkin bazı dedikodular geliyor. Böyle Demokrat Parti'nin çatısı altında bir birliktelik olabileceğine ilişkin falan bilmiyorum olur mu? Demokrat Partisi'nin liderinin değiştirilip tabii şu anki mevcut lideriyle kavgası vardı. O liderin değiştirilip sonra Zafer Partisi'nin oraya entegre olacağına ilişkin bazı bilgiler var. Bilmiyorum. Özgür Özel ile ilgili bir soru gelmiş. Özgür Özel acayip değişmiş biliyorsunuz. Göz ameliyatı oldu. Gözlerini çizdirdi. Gözlükleri attı. Ondan sonra saçlarını biraz boyattı. Filan ses tellerinden bir ameliyat oldu filan. Özgür Özel yani bir liderliğe doğru oynuyor. Belki o da bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde o da belki aday olmak ister. Yani İnsanoğlu. Emel Kara çok teşekkür ederim. Yargıtay'da ne dönüyor? Yargıtay'da şu an aslında MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadroları Yargıtay'da seçim savaşı veriyorlar. MHP'liler illa kendi adamlarını seçtirmek istiyorlar. İktidar da illa kendi adamını seçtirmek istiyor ve 17 tur bitti bugün. Yargıtay Başkanı seçilmedi. 17 tur seçim yapıldı. Yargıtay Başkanı seçilemedi. Bir tane aradan böyle bir bağımsız daha iki tarafın da şey yapılacağı birisi olsa da o şekilde hiç olmazsa bu rezalet bitsin. Övgü dolu yorumlar gelmiş. Teşekkür ederim. Erdoğan'ın yeni ortağı kim olur bu saatten sonra? Yani Erdoğan'ın başarılı olduğu yıllar, o 2002 ile 2010 arasındaki dönemde böyle bir tek ortağı yoktu Erdoğan iktidarının. AKP bir koalisyondu o zaman. Yani içerisinde demokratlar vardı, liberaller vardı, Kürtler vardı, cemaatten insanlar vardı. Yani böyle bir koalisyondu yani. Dolayısıyla bu koalisyon sayesinde ve bu o çeşitli kadrolar sayesinde filan AK Parti başarılıydı. Sonra 2010 ile 2014 arası sırf milli görüşçülerin olduğu bir partiye dönüştü. Ondan sonra da MHP'li bir milliyetçi bir koalisyona dönüştü. O süreçten sonra da 2014'ten sonra da işte içlerine özellikle böyle farklı kesimlerden ziyade çıkarcı tipler yani bir zamanlar ANAP'ın etrafını kuşatmış. O kadrolar çok doldular içerisine. İşte Yiğit Bulutlar filan bunlar, Mehmet Uçumlar filan, Danışman Tayyip Erdoğan, as adamları oldular filan. Değişik bir çıkar birlikteliğinden oluşan bir partiye dönüştü. Yani o ilk yıllarına dönmesinden başka bir çözüm yok ama Erdoğan o kadar çok suça bulaştı ki artık o yıllara dönmek filan hayal Erdoğan açısından. Somut Hava teşekkür ederim. Ses yok diyenler oluyor ama ses var benim bildiğim kadarıyla. Abi Uğur Dündar'ın geçmişi hakkında bir şeyler biliyor musun? Ya aslında Uğur Dündar'ın geçmişiyle ilgili pek çok şey ifşa da oldu. Aslında bunların hepsi bir araya getirilip bir video da yapılabilir filan ama bu çamura bulaşmaya değer mi onu bilmiyorum. Yani açıkçası yeni nesil için Uğur Dündar bir şey ifade ediyor mu onu da bilmiyorum. Dolayısıyla çok değer mi bu kadar emek sarf etmeye o konudan emin değilim. Türkiye düzelir mi sizce demiş Kemal Mert. Yani ben hiçbir zaman umutsuz olmadım. Umutluyum tabii ki de. İsrail'le ticaret durdu mu? Şimdi İsrail'le ticaret henüz durmadı. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar. İşte geçmişten ihracat izni alan filan gemiler olmuş. Bu sebeple halen devam ediyor. Fakat yeni ihracat izni vermiyoruz. Fakat şu şekilde olacak. Başka ülkelerin limanlarını kullanacaklar. O limanlara mallar gidiyormuş gibi. Çıkışlar değiştirilecek. Konteynerler değiştirecek. Bu ticaret devam edecek arkadaşlar. Yani iktidar kararlı olsa sattırmaz tabii ki ama devam edecek bu iş. İslam para ne bir İslamcılarla ilgili çok güzel bir laf vardı. Para ve iman arasında tercihte kaldıklarında parayı tercih ederler diye. Yüreğine sağlık güzel insan adamın dibi demiş. Teşekkür ederim. Çok sular aktı o çamların altından demiş birisi de. Mustafa Koç'un ölümüyle ilgili konular dile getiriliyor. Hep tartışmalı bir konu çünkü Tayyip Erdoğan ziyaret ettikten 2 gün sonra hayatını kaybetti. Kalp krizinden bu sebeple hep tartışılmalı, tartışılacak bir konu. Aile de bu konuya hiç böyle tam şeffaf biçimde aydınlatmak için hareket etmiyor. Bu sebeple bu tip olaylar hep tartışılır. Yıllar geçer. Bilal Erdoğan geleceği için bir şeyler yapıyor mu? Babası kadar çalışıyor mu? Bilal Erdoğan kadrocu. Bürokraside çok kadro oluşturdu Bilal Erdoğan. Atipi kadrolarda özellikle çok adamı var. Parti işlerine de biraz alıştı. Babasının tavsiyesiyle biraz siyasi konuşma falan yapabilmeyi falan da öğrendi. Yani babasının ısrarı var o konuda. Fakat Sümeyye Erdoğan da inanılmaz hırslı. Kendi kocasının babasından sonraki lider olması için Sümeyye Erdoğan da çok bastırıyor. Yani ki Selçuk Bayraktar'ın abisi, annesi falan onlar da çok hırslılar bu konuda. Tabii orada bir kavga var. Bir saray içi kavga var. Evet. Abi pandemi aşısı ile ilgili düşüncen ne? Yani bilmiyorum bunlar benim uzmanlık konularım değil ama ben de 2 kere aşı oldum. Bu Almanya'da bazı kişiler 3. aşıyı falan da oldular ama yani 2 tane aşı da yeter artık. Bir kere de korona olmuştum zaten. 3 kere aşılanmış gibi oldum. Yeter yani bu kadar aşı. Evet. Bugün de güzel bir yayın oldu. Hem Ayhan Bora Kaplan konusunda hem İsrail-İran çatışması konusunda bir de sorularınızı cevapladım. Biliyorsunuz Perşembe günleri akşamları normal video yayınlıyorum. Pazar sabahları normal video yayınlıyorum. Salı akşamları da canlı yayın yapıyorum. Beni takip ederseniz, desteklerseniz gazeteciliğime devam edebilirim. Gücümü sizden alıyorum. Videolarımı beğenmeniz, paylaşmanız çok önemli. Beni her türlü platformda desteklemeniz bu yayınların benim gazetecilikte kalmamı sağlayacak, bu yayınların devam etmesini sağlayacak. Bugüne kadar verdiğiniz için, destekler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.